Bu programımızla beraber Eski Antlaşma'dan Hagay kitabının yorumuna başlıyorum. İsrail'e geri dönen grubun içerisinde peygamber Hagay, Zekeriya ve Malaki de görülmektedir. Bu kısa kitabın yazarı olan Hagay'dan Ezra 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ve aynı zamanda Ezra 6. bölüm 14. ayetlerde geri gelen grubun her taraftan kendilerini saran zorluklara karşı tapınağı yeniden inşa etme konusunda teşvik eden iki peygamberden biri olarak söz edilmektedir. Bundan ve peygamberliğinde kendinden söz ettiği kısa parçalardan dört şey konusunda emin olabiliriz. Hagay kendini geri planda tutuyordu ve Rab'bi yüceltiyordu. Vaftizci Yahya ile aynı düşünceyi paylaşıyordu. Rab büyümeli, bense küçülmeliyim diyordu. İkinci olarak Tanrı'nın mesajını ilettiğini söylemekteydi. Mesajını Rab diyor sözü niteler. Üçüncü olarak halkı sadece azarlamakla kalmadı. Aynı zamanda onları muhteşem bir şekilde yüreklendirdi ve onları teşvik etti. Ve dördüncü olarak sadece vaaz vermekle kalmadı. Vaaz verdiklerini aynı zamanda uyguladı. Hagay kitabına kral Darius'un krallığının ikinci yılında 6. ayın 1. günü diye başlar. Burada sözü edilen Darius olan Hystaspes İsa'dan önce 521 yılında egemenlik sürmeye başlamıştı ve egemenliğinin ikinci yılı İsa'dan önce 520 yılı olmaktadır. Darius'un ikinci yılı tarihçilerin bu peygamberin ne zaman yaşadıklarını belirlemelerine yardımcı olur. Sürgünden sonraki dönem peygamberlerinin peygamberliklerinin tarihlerini diğer uluslardan yöneticilerin egemenliklerine göre vermiş olmaları ilginçtir. Sürgünden önceki peygamberler peygamberliklerinin tarihlerini her zaman ya İsrail ve ya da Yahuda krallıklarının ya da her ikisinin egemenlik dönemlerine göre verirlerdi. Sürgünden sonra hem kuzey hem de güney krallıklarında birer kral olmadığından Hagay peygamberliğinin tarihi olarak diğer uluslardan bir kralın egemenlik dönemini verir. Rab İsa Yeruşalim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir dedi. Luka 21. bölüm 24. ayette. Hagay'ın zamanında diğer ulusların dönemleri başlamıştı bile. Hatta Nebukadnezar'ın egemenliği sırasında Yahuda'nın sürgüne gitmesiyle bu dönem başladı. O zamandan beri Yeruşalim diğer ulusların yönetiminde olmuştu ve Hagay da peygamberliğini buna göre tarihlemektedir. Hagay kitabının konusu tapınaktır. Tapınağın yeniden inşa edilip yenilenmesi bu peygamberin en büyük tutkusuydu. Halkı tapınağı yeniden inşa etmeyi ertelemelerinden ötürü azarlamakla kalmadı, aynı zamanda bu alanda onları teşvik ederek onlara yardım da etti. Hagay'ın en üstün yetkinin Rabbin sözü olduğundan sürekli söz ettiğini görüyoruz. Rab yüceltilsin diye kendini gönüllü olarak alçaltmaktadır. Mesajı pratikti, 2 artı 2 4 eder kadar basit ve gerçekçiydi. Hagay'ın peygamberliği ve Yakup'un mektubunun birçok ortak yanı vardır. Her ikisi de günlük hayatı vurgularlar. Etkinlik ruhsaldır. Hiçbir şey yapmama tutumu kötüdür derler. Her ikisi de yaşam için bu ölçütü kullanmaktadır. Çalışmak yaşamın ölçüsüdür. Hagay'ın zamanında yaşayan Zekeriya peygamber hayalperestti ve başı hep bulutlardaydı ama pratik bir insan olan Hagay'ın iki ayağı da yere basmaktaydı. Faal etkin insanların hayalperestlerle birlikte yürümeleri ilginç sonuçlar doğurur. 1. Korintiler 15. bölümde belirtilen sözler bu kitaba oldukça uygun düşmektedir. 1. Korintiler 15. bölüm 58. ayette şöyle der. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Hagay kitabının anahtar ayetleri şöyledir. İlk olarak Hagay 1. bölüm 7 ve 8. ayetleri size aktarmak istiyorum. Her şeye egemen Rab, tuttuğunuz yolları iyi düşünün diyor. Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki ondan hoşnut olayım, yüceltileyim. Bir diğer anahtar ayet ise Hagay 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerdir. Böylece Rab, Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel'i, Yehosadak oğlu başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 24. günü gelip tanrıları her şeye egemen Rabbin tapınağında işe başladılardır. Bu kitap takvime göre 3 ay ve 14 günü kapsar. Kitapta 5 tane mesaj bulunmaktadır ve her biri belirli bir tarihte verilmiştir. Takvim içeriğin ipuçlarını bize vermektedir. İlk olarak İsa'dan önce 520 yılının Eylül ayı karşımıza çıkar. 1. bölüm 1. ayet ile 11. ayetler arasında bu sonuca ulaşabiliriz. halk için bir teşvik vardır. Çıkar çatışması suçlaması 1. bölüm 1 ila 4. ayetlerde, yollarını düşünmeye çağrı 1. bölüm 5 ila 7. ayetlerde ve tapınağın yeniden inşa etmelerinin buyurulması 1. bölüm 8 ila 11. ayetlerde ana hat olarak karşımıza çıkar. İkincisi ise yine Eylül ayıdır ve İsa'dan önce 520 yıldır. 1. bölüm 12 ila 15. ayetler arasından bu tarihi elde ederiz. Burada teşviğe bir yanıt vardır. İlk olarak 12. ayette tapınağın bina edilişi konusunda halkın itaati görülür. Tanrı'dan onay ise 1. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerin konusudur. İsa'dan önce 520 yılının Ekim ayına geldiğimizi 2. bölüm 1 ila 9. ayetlerden anlarız. Halkın moral bozukluğu, Rabbin moral verişi bu ana hatta oluşturur. İsa'dan önce 520 yılının Aralık ayına geldiğimizi 2. bölüm 10. ayetten anlarız. İlk olarak yasaya başvuru ve ilkinin açıklanması vardır. Aralık ayında yine 2. bölüm 20, 21, 22 ve 23. ayetlerde Tanrı'nın programının bildirilişi, gelecek hakkındaki bir beklenti 2. bölüm 20 ila 23. ayetlerin temel konusunu oluşturur. Hagay, Babil'deki 70 yıllık sürgünden sonra Yeruşalim'e dönen grubun peygamberiydi. Bu peygamberliği çalışırken peygamberlik kitaplarının yanı sıra tarihsel kitapları da çalışmanın nedenli önemli olduğunu göreceğiz. Birbirine ait olan bir kitap salkımı karşımıza çıkar. Bunlar tarihsel kayıtlar için Ezra, Nehemya, Ester ve peygambersel bölüm içinde Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarıdır. Ayrıca Daniel'in kitabı da büyük bir olasılıkla ilk olarak çalışılmalıdır. Bu kitaplar birbiriyle el ele giden kitaplardır ve bir grup oluştururlar. Hagay ve Zekeriya aynı zamanda aynı dönemde peygamberlik ettikleri halde yaklaşımları oldukça farklıydı. Her ikisi de ülkelerine geri dönmüş olan halkın tapınağı yeniden inşa etmeleri ve sonra da Yeruşalim'in surlarını yeniden inşa etmeleri için hem teşvik ettiler ve hem de bunu yapmaları için onları yüreklendirdiler. Ezra 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. O sırada peygamber Hagay ile İddo oğlu peygamber Zekeriya, Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudilere İsrail Tanrısı'nın adıyla peygamberlikte bulundular. Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabel ile Yosadak oğlu Yeşu Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağını yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu der. Gördüğünüz gibi adı Ezra olan bu tarihsel kitapta halkı tapınağı yeniden inşa etmeye teşvik eden ve bu işi yapmakta kendilerine yardım eden iki peygamber olarak hem Hagay ve hem de Zekeriya'dan söz edilir. Ayrıca Ezra 6. bölüm 14. ayette şunu okuruz. Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers kralları Koreş'in, Darius'un, Artahşasta'nın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler der. İlk olarak Hagay çıkar çatışmasıyla halkı suçlamaktadır. Hagay 1. bölüm 1. ayet. Kral Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 1. günü Rab peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel ve Yoasadak oğlu başkahin Yeşu'ya seslendi der. Kral Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 1. günü bize bu peygamberliğin tarihini verir ki bu Yahudi takvimine göre 1 Eylül İsa'dan önce 520 yılının 1 Eylül'üdür. Bu tarihleri çok kolay bulabileceğimiz bir kitaptır. Giriş bölümünde söylediğim gibi. Tarihleme diğer uluslardan bir yönetici olan Darius'a göre yapılmıştır. Tarihleme artık İsrail ya da Yahuda krallıklarına göre yapılmamaktadır. Çünkü Hagay, Babil'e sürgünlükle başlayan ve günümüzde de devam etmekte olan diğer ulusların zamanında yazmaktadır. Bunu da Luka 21. bölüm 24. ayette Rab İsa'nın söylediği şu sözlere dayandırıyorum. Kılıçtan geçirilecek tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Tanrı'nın sözü peygamber Hagay'a geldi. Bu kısa kitap boyunca Hagay'ın tekrar ve tekrar Rabbin sözünden söz ettiğini göreceğiz. Halkına kendi düşüncelerini vermediğini, Tanrı'nın sözünü verdiğini açıklığa kavuşturmaktadır. Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel diyor. Zerubbabel ismi Babil'de ekilmiş anlamına gelir. Yani Babil'de sürgünde doğmuştu. Aslında bu isim bir putperest ismidir. Davut'un soyundan geliyordu. Yahoyakin'in torunuydu. Bunu da 1. tarihler 3. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde görürüz. Ve Koreş tarafından Yahuda valisi olarak Ezra 5. bölüm 14. ayete göre atanmıştı. Yahşadak oğlu başrahip Yeşu. Yeşu Babillerin istilası sırasında başrahip olan Yehoşadak'ın oğluydu. Bunu da 1. Tarihler 6. bölüm 15. ayetten biliriz. Bu adam dinsel olarak önderlik yapmaktaydı. Gördüğünüz gibi Tanrı mesajını ilk olarak liderlere, dinsel yöneticilere ve hükümet yöneticilerine iletmiştir. İsrailliler Babil'deki sürgünden kendi topraklarına geldiklerinde büyük bir beklentiyle geri döndüler. Ve her şeyi yeniden inşa etmeye şevkiyle doluydular. Ama her türlü çabası gerektiren dev engeller ve zorluklarla karşılaştılar. Böyle bir dönemden geçtikten sonra tapınağı inşa etmeye başladıklarında cesaretleri kırılmıştı. Zorluklar aşılmaz görünmekteydi. Bu yüzden bunu kendi kafalarında anlamaya çalışıp bunun inşa etme zamanı olmadığını düşündüler. Yani kendi kendilerine sahte tesellide bulunmaktaydılar. Bulundukları konumu korumaya karar verdiler. Çok zor, Tanrı'nın bunu yapmamızı istemediği belli dediler. Tapınağın temellerini atmışlardı ama Samiriyelilerin muhalefeti o denli yoğundu ki inşaatı bıraktılar ve öne sürdükleri mazerette daha zamanı gelmedi sözüydü. Hagay 1. bölüm 2. ayette her şeye egemen Rab diyor ki, bu halk Rabbin tapınağını yeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor. Eğer Nehemya'nın kitabını okursanız, Yeruşalim'in surlarını bina ederken çok büyük bir karşı koyma, muhalefet olduğunu hatırlarsınız. Tapınağı inşa ederken de aynı türde muhalefet gördüler ve halk bunu yapmak için Rabbin zamanı değil dedi. Tanrı'nın halk diyor dediğine dikkat edin. Genelde onlardan halkım diye söz eder ama burada böyle söylenmez. Bununla onları reddettiğini söylemek istemez. Sadece onlardan hoşnut değildir. Tanrı'nın isteği içinde değiller ve itaatsizliklerini kulağa dindarca gelen bir mazeretle örtmeye çalışmaktadırlar. Rabbin evini yeniden inşa etmek için doğru zaman değil diyorlar. Hagay'ın sözleri onları biraz incitecektir. Birçok Hristiyan'ın yaşamına dokunan sorunlu noktaya bıçağı dokunduracaktır Hagay. Birisinin bunun Tanrı'nın isteği olmadığını söyleyerek bir şey yapmaktan vazgeçtiğini ya da bir yere gitmediğini bilmiyorum hiç şahit oldunuz mu? Bazen de Tanrı'nın kendilerine başka bir şey yapmaları gerektiğini gösterdiğini söyler bazı kişiler. Birçok vaiz kilisedeki durum zorlaştığında Rab beni başka bir yerde istiyor demiştir. Tanrı'ya gerçekten hizmet etmeye çalışan, zorluk çeken ve sonunda Rab beni başka bir yöre yönlendiriyor diyen vaizler ve hizmet edenler için üzülüyorum. Rabbin halkı tapınağı bina etmeye başladığında ve durum zorlaştığında tapınağı yeniden inşa etmek için Rabbin zamanı değil dediler bu insanlar. Bir vaiz şöyle anlatıyordu. Büyük bir kentin merkezinde vaizlik yaptığım kiliseyi restore etmeye çalıştığımız zamanı hatırlarım. Kilise inşa edildiğinden beri restore edilmemişti ve buradaki sandalyeler 50-60 yıl önce yaşayan insanların oturması için yapılmıştı. Günümüz insanların 50-60 yıl önce yaşayanlardan daha kilolu olduğunu keşfettik dedi. Yeni minderli sandalyeler yaptırmaya karar verdik. Çok dindar insanlardan bazıları minderler için para harcanmasını hoş karşılamıyoruz. O parayı hizmet için vermeliyiz dediler. Cemaatin çoğunluğu minderli sandalyeler istiyordu. Ben de öyle istiyordum. Bunun üzerine cemaate bir öneride bulundum. Kilisenin restore edilmesini çok isteyen o kadar çok sayıda insan var ki bu kişiler hem kendi sandalyelerinin hem de sizinkilerin minderlenmesi için para vermeye razılar. Minderli sandalyelerin parasını vermek istemeyenleriniz ise bunun için harcayacakları paraları hizmet edenlere versin. Bugün bunun için sizin değerli desteğinizi alacağınızı umut ediyorum dedim. Sunuları topladığımızda çok az olduğunu gördük. Neden? Çünkü işin aslı minderli sandalyelere itiraz eden insanların aslında hiç para vermeye niyetli olmadıklarıydı. Ve minder yerine başka bir yere verme düşüncesi aslında kullandıkları bir bahaneydi. Ama söyledikleri şey minderli sandalyeler Tanrı'nın isteği değil. Onlara göre kiliseyi restore etmenin zamanı henüz gelmemişti. Vaizlik yaptığım kilisede inşaat işleriyle ilgili hizmet etme ayrıcalığına kavuştum. Hiçbir zaman yeni bir kilise inşa etmedim ama her kilisenin bazı eksikliklerini tamamlamaya çalıştım. Ve her seferinde de aynı sorunla karşılaştım. Her kilisede küçük bir grup, Tanrı'ya şükür ki çok çok küçük bir grup, hiçbir şey yapmıyordu ama eleştirme konusunda ustaydılar. Ve her zaman uydurdukları bahane aynıydı. Para burada bizler için kullanılmamalı. Hizmet işine gitmeli. O zaman parayı böyle kuruluşlara vermeleri gerekirdi ama bunu da yapmıyorlardı. Bu konuda değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee de yaşadığı deneyimleri aktararak bizimle aynı düşüncede olduğunu söyler. Hagai'nin hitap ettiği kalabalık da aynı şekilde mantık yürütüyordu. Yaranın üzerindeki yara bandını kaldırıp yarayı herkesin görebileceği şekilde onlara göstermekteydiler. Ve bu acıtmayan bir yara bandı da değildi. Acıtıyordu, bundan emin olabiliriz. Şimdi 1 Eylül, yani İsa'dan önce 520 yılının 1 Eylül yılında verilen birinci mesaja bakacağız. Hagai'nin Rabbin sözünü verdiğine dikkat edelim. Hagai 1. bölüm 3 ve 4. ayetler. Sonra Rab, peygamber Hagai aracılığıyla şöyle seslendi. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı? Rabbin evinin yapılmasının zamanı olmadığını söyleyen insanların hepsi kendi evlerini inşa etmişlerdi. Bunu yapmak için zaman uygundu ve Rab onların evlerinin ağaç kaplamalı evler olduğuna da işaret ediyor. Yani lüks bir şekilde inşa edilmişlerdi. Ve 15 yıl boyunca onlar kendilerine görkemli evler inşa ederken Rabbin evi harabe halinde kalıyordu. Rabbin hizmetindeki yılların boyunca hayret verici ama doğru olan bir şey gördüm. Hizmetinizde size yardım etmemin, Rabbin isteği olduğunu hissediyorum diyen insanların birçoğu durum biraz zorlaşınca bu sırada yardım etmem Tanrı'nın isteği gibi görünmüyor der. Gördüğünüz gibi durumun zorlaştığı an insanların çoğu karar verdikleri şeyin Rabbin isteği olmadığına hemen ikna olurlar. Ama bu kendi bencil çıkarları için bir şey olduğunda genelde bunu sonuna kadar götürürler. İnsanların çoğu böyle. Bizim çıkarımız için olan şeyi başarmak için gereken çabayı harcıyoruz. Hagai'nin zamanında insanlar güzel kaplamalı evlerinin nasıl bina edebilmişlerdi acaba? Zorluklarla karşılaştıkları kesindi ama Rabbin evini inşa etmek için aynı zorluklarla karşılaşmaya razı değildiler. Zayıf mazeretleri şu anda bunu yapmamız Rabbin isteği değildi. İnsanların Tanrı için bir şey yapmamak için bu mazereti öne sürmelerini duymaktan gerçekten bazen bıkıyoruz. Tanrı'nın isteği hakkında ne biliyorlar? Bir şey sırf zor olduğu ve sizin için bir şeylere mal olacağı için bu Tanrı'nın isteği değil mi demektir? Size bir şey söylemek istiyorum. Tanrı'nın isteğini yorumlamanın yolu bu değildir. Tanrı'nın isteği bazen zordur. Tanrı'nın geçmişte yaşamış en üstün kutsallarından bazılarının öykülerini duyabilsek, bu kişiler bize Tanrı'nın isteğinin her zaman kolay bir yol olmadığını rahatlıkla söyleyebilirlerdi. İbrahim peygamberin günümüzde şunu ya da bunu yapmak benim için Tanrı'nın isteği değil diyen insanlara ne söyleyeceğini merak ederim. İbrahim, Kildanilerin Ur kentinde yaşıyordu. İsraillerin atası olan bu adamın iyi bir iş adamı olduğu kesin. O zamanlarda çok uygar ve zengin bir kent olan Ur'da iyi bir işi vardı. Lüks bir şehirde yaşıyordu. Tanrı bir gün İbrahim'e Ur'dan ayrılmanı istiyorum dedi. İbrahim'in Rabbi yanlış anlamış olmalıyım. Benden buradan ayrılmamı istemez. Buradaki hayat çok güzel ve kolay. Bu şehirden ayrılmam Rabbin isteği olamaz diye mantık yürütmesi herhalde çok kolay olurdu. Günümüzde Rabbin iyi haberini yaymada büyük fedakarlıklar yapan binlerce insan var. Neden? Çünkü müjdeyi yaymaya gitmenin Tanrı'nın kendileri için isteği olduğuna inanıyorlar. Mesih inanları olarak acaba kaçımız hizmette aktif olmalıyız? Günümüzde muhalefete karşı ayakta durup insanlara gerçekten Tanrı sözünü bildirmek yerine hiçbir fedakarlık ve zorluk gerektirmeyen, sosyal etkinlikler düzenleyerek karınca kadar meşgul olan acaba kaç tane kilise üyesi var? Hagai'nin bunların kendi sözleri değil Tanrı'nın sözleri olduğunu yeniden açıkça bildirmesine dikkat etmeliyiz. Bir inanlının geçim sıkıntısı çektiğini her tarafta söylediğini duydum. Ve bu kardeşe nasıl yardımda bulunabiliriz diye düşünmüştüm. İstanbul, İzmir gibi güzel ve zengin kentlerde sefalet içerisinde yaşayan insanları gördüğümde kendimi her zaman kötü hissettim. Parmağınızı uzatıp bu doğru bir şey değil demek bizim için çok kolay. Doğru olmadığına katılıyorum ama bir topluluğun bakımsız olması da doğru değildir. İnanlar topluluğu yaşadığı ulusa tanıklık ettiğini unutmamalıdır. Bir topluluğun çok kötü bir durumda olmasının mazeretlerinden biri, inanlılar topluluğunda toplanan sunuların tümünün iyi haberin yayılmasına verildiğiydi. Topluluktaki görevlilerden biri topluluğun bir halısının ve oturabilecek yeni sıralarının olmamasının nedenini cemaatin tüm parasını hizmet işine vermiş olması olduğunu söylemişti. O görevli beni kendi evine götürdüğünde beni krallar gibi ağırladı. Beni hayatımda gördüğüm bütün odalardan daha güzel bir misafir odasında yatırdı. Evinin o eski günlerde birkaç yüz bin euro değerinde pahalı olduğunu söylediler. Bugün çok daha fazla para edeceğini biliyorum. Bütün yapabildiğim sessiz kalmaktı. Hizmet işine, kurtuluşlarına vermeye inanıyorsunuz ve kiliseye birkaç sıra sandalye koymuyorsunuz ama bir de evinize bakın. Kendi evinizi biraz daha az lüks döşeyip hem müjde kuruluşlarına hem de kiliseniz için yeterli parayı bulabilirsiniz dememek için kendimi zor tuttum. Size bir soru sorayım dostum. Kendiniz için ne kadar para harcıyorsunuz? Tanrı için ne kadarını harcıyorsunuz? Bu soru bizi çok rahatsız eder, öyle değil mi? Geçim zorluklarından bir arkadaşımla yemeğe gittim. Yemek biraz pahalıydı ve arkadaşım garson için oldukça cömert bir bağışış bıraktı. Sonra o gece bir vaiz dinlemek için bir kiliseye gittik. Çok iyi bir vaaz dinledik ve sunu sepeti dolaştırıldığında arkadaşım oraya çok cüzi bir şey bıraktı. Garsona bıraktığından çok daha az bir miktardı bu. Kendi kendime Tanrı'ya uygun olan bu mu diye düşündüm. Dostum, yukarıda söylediklerim bizi kendi hayatlarımızda düşündürmeye yöneltmelidir. Sizi demiyorum, bizi diyorum. İsrailler Rabbin evinin inşa edilmesinin vakti değil diyorlardı. Tanrı ise o zaman neden sizin evlerinizin inşa edilmesinin vakti diye soruyordu. İnsanların Tanrı için neler yaptıklarını anlatarak övünmeleri gerçekten hoş değil. Çünkü kendileri için yaptıkları şeyler Tanrı için yaptıklarından 1000 kat daha fazla. Hagay'ın söylediklerinin sizi üzeceğini söylemiştim. Hagay hiçbir zaman popülerlik yarışmasını kazanamazdı. Bunun yerine bir çalar saat gibidir. Çalar saat sıradan bir vatandaş için hiçbir zaman en sevdiği eşya olmayacaktır. Saat çağdaş insan için bir gereksinimdir. Ama hiçbir zaman sevgiyle verilmiş bir kupa almayacak veya bir popülerlik yarışmasını kazanmayacaktır. Derin, dinlendirici bir uykudan uyandırılmaktan hoşlanmıyoruz. Bunu yapan kişi suçlanır. Ve ödüllendirilmesi değil, cezalandırılması gerekir. Günümüzde güzel sesli çalar saatler yapan üretici firmalar var ama yine de çalar saat çalar saattir. Günümüz insanı, özellikle Batı dünyası başarılı, güçlü, rahat ve tatmin olmuş ve toktur. Öyle bir yere geldik ki bizi rahatsız eden bir zil çaldığında, bir düdük çaldığında ya da bir siren çaldıran kişinin vay haline. Bir mahallede, bir kilisenin pek çok yerde hafta sonlarında satış yapılması ya da ses yapılması yasaktır çünkü insanlar uyanacaktır. Eğer biri büyük bir kentin sokaklarına girip sesli bir şekilde Mesih'ten bahsetmeye kalkarsa huzuru bozmaktan başı ağrıyacaktır. Vaftizci Yahya günahlı yaşamından ötürü kralı azarladığı için değil, gürültü yaptığı için hayatını kaybederdi. Evet. Tanrı'nın peygamberlerinin hiçbir zaman popülerlik yarışması kazanmamasının nedeni budur. Ve Hagay bir çalar saat gibidir. Bizleri uyandırır ve aynı zamanda da rahatsız eder. Bundan hoşlanmıyoruz. Ve onun zamanındaki insanlar da bundan hoşlanmamışlardı. Babil'deki sürgünden yeni dönmüşlerdi ve bu mesajı duymak istemiyorlardı. Hagay'ın durumu zordu. Halkını Tanrı için bir şey yapmak üzere uyandırmaya çalışıyordu. Bunu yapma yöntemi de oldukça sıra dışıydı ve kimse bundan hoşlanmamıştı. Yöntemi günümüzde kullanılmamakla beraber ben Tanrı'nın işinde hala etkin olacağını düşünüyorum.